Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 22 Musa, Tanrı Halkının Önderi. Bu bölüm, çıkış 1 ile 4'e dayanmaktadır. Yusuf'un Mısır ulusuna sunduğu hizmet nedeniyle, Yakup'un çocuklarına ülkenin bir kısmına yerleşme hakkı tanındı. Ayrıca vergiden muaf bırakıldılar ve kıtlık süresince kendilerine yiyecek sağlandı. Kral, Yusuf'un Tanrısı sayesinde tüm diğer uluslar kıtlıktan mahvolurken Mısır'ın yiyecek bolluğu içinde yaşadığını bütün halka açıkça duyurdu. Yusuf'un yönetimi sayesinde krallığının zenginleştiğini kendisi de görüyordu. Duyduğu minnettarlığı Yakup'un ailesine iyilik yaparak gösteriyordu. Ancak zaman geçtikçe Mısır'ın çok şey borçlu olduğu büyük adam unutuldu. Derken Yusuf hakkında bilgisi olmayan biri Mısır kralı oldu. Bu yeni kral, Yusuf'un ulusa yaptığı büyük hizmetlerden habersiz değildi. Sadece bunları göz ardı ediyor ve unutturmak istiyordu. Halkına, "Bakın, İsrailliler sayıca bizden daha çok," dedi. "Gelin, onlara karşı aklımızı kullanalım. Yoksa daha da çoğalırlar. Bir savaş çıkarsa, düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler." İsraillerin soyları arttı. Türeyip çoğaldılar. Gittikçe büyüdüler. Ülke onlarla dolup taştı. Ancak onlar kendilerini Mısırlılardan ayrı bir ırk olarak tutmuşlardı. Gelenekleri ve inançları farklıydı. Sayıları çoğalınca kralın ve halkın korkularını uyandırmaya başladılar. İsrail halkının büyük bir kısmı yetenekliydi ve çeşitli alanlarda işçilikleri vardı. Bu nedenle ulusun zenginliğine büyük bir katkıda bulunmuşlardı. Kralın görkemli saraylar ve tapınaklar inşa etmek için böyle işçilere ihtiyacı vardı. Kısa sürede İsraillerin üzerine onları ağır işlere koşacak angaryacılar konuldu. Böylece İbranileri köleleştirme işlemi tamamlandı. İsraillileri amansızca çalıştırdılar. Her türlü tarla işleri, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerde yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar. Ama Mısırlılar baskı yaptıkça İsrailliler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Kral ve danışmanları İsrailleri ağır işlerle bastırmayı, sayılarını azaltmayı ve bağımsız ruhlarını ezmeyi ummuşlardı. Kral ebelere İbrani kadınların doğurduğu erkek çocukları öldürmelerini buyurdu. Şeytan İsraillerden bir kurtarıcının çıkacağını biliyordu. Çocukları yok etmesi için kralı yönelterek tanrısal tasarıyı bozmaya çalıştı. Ancak ebeler Tanrı'dan korkarak bu zalim buyruğa karşı durdular. Tasarısının boşa çıkmasına kızan kral daha katı bir buyruk verdi. Doğan her İbrani oğlan Nil'e atılacak, kızlar sağ bırakılacak. Musa en kötü zamanda dünyaya geliyor. Bu buyruk yerine getirilirken İsrail'in Levi oymağında bir oğul dünyaya geldi. İsrail'in serbest kalacağı zamanın yaklaştığına ve Tanrı'nın halkını kurtarmak için bir kurtarıcı çıkaracağına inanan ana baba, oğullarının kurban edilmemesi gerektiğine karar verdiler. Tanrı'ya imanları yüreklerini güçlendirdi. Kralın fermanından korkmadılar. İbraniler 11, ayet 23. Anne, çocuğu 3 ay boyunca sakladı. Ama artık güvenli bir şekilde elinde tutamayacağını anlayınca, hasır bir sepet alıp su geçirmesin diye katran ve ziftle sıvadı. Musa'nın ablası Miryam, kardeşine ne olacağını görmek için yakında duruyordu. Aynı yerde başka gözcüler de vardı. Anne, çocuğunu Tanrı'ya emanet etmişti. Gözle görülmeyen melekler sepet içinde yüzen Musa'yı takip ediyorlardı. Melekler Firavun'un kızını sahile yönelttiler. Küçük sepeti gören kız merakla doldu. Güzel çocuğa bakarken gözlerindeki yaşları gördü ve ona acıdı. Oğlunu korumak için bu yola başvuran anneyi düşününce duygulandı. Çocuğun kurtarılması gerektiğine karar verdi ve onu evlat edindi. Firavun'un kızının kardeşine şefkat gösterdiğini gören Miryam, onun yakma gelerek şöyle sordu. "Gidip bir İbrani sütlüne çağırayım mı?" diye sordu. "Senin için bebeği emzirsin." Prenses bu öneriyi kabul etti. Çabucak annesine koşan Miryam, ona mutlu haberi verdi. Firavun'un kızı anneye, "Bu bebeği al, benim için emzir, ücretin neyse veririm." dedi. 12 Kısa Yıl Tanrı, Musa'nın annesinin dualarını işitmişti. Anne büyük bir minnetle kendisine verilen görevi yerine getirmeye başladı. Çocuğu kısa bir süre sonra Firavun'un kızına vermesi gerektiğini biliyordu. Musa, kendisini Tanrı'dan uzaklaştıracak etkilere maruz kalacaktı. Bu nedenle çocuğun zihnini Tanrı korkusu, gerçek ve adalet sevgisiyle doldurmaya çalıştı. putperestliğin günah olduğunu ve yanlışlığını ona öğretmeye çalıştı. Kendisini her durumda işitecek ve yardımcı olacak yaşayan Tanrı'ya nasıl dua edeceğini de öğretti. Anne, oğlunu elinden geldiğince uzun bir süre yanında bulundurdu. Ama çocuk artık 12 yaşına gelmişti. Günü geldiğinde çocuk, mütevazı kulübesinden alınarak kraliyet sarayına götürüldü ve Firavun'un torunu oldu. Ancak annesinden aldığı dersleri burada bile unutmadı. Bu dersler onu gururdan, tanrısızlıktan ve sarayın görkemi içerisinde kök budak salan kötülüklerden korudu. Musa'nın gelecekteki yaşamı ve İsrail'in önderi olarak üstlendiği büyük görev, annesinin verdiği eğitimin önemine tanıklık etmektedir. Bundan daha önemli bir şey olamaz. Zihinleri ve karakterleri oluşturan anneler, kısa bir zaman için değil, sonsuzluk için çalışmaktadırlar. Anneler, uzun vadede gelişip ya iyi ya da kötü meyveler verecek tohumlar atmaktadırlar. Annelerin görevi, çadır bezine işleme yapmak ya da mermer oymak değil, insan ruhuna, Tanrı'nın benzeyişini işlemektir. Küçük zihinlere işlenen izlenimler ömür boyunca orada kalacaktır. Çocuklar bize, onları dünyasal imparatorluk tahtına hazırlamamız için değil, sonsuz çağlar boyunca hüküm sürmek üzere eğitmemiz için emanet edilirler. Kitapların açılacağı son gün, çocuklarını doğru yolda eğitmeleri gereken kişilerin ihmali ve cahilliği yüzünden ne gibi suçların işlendiği açığa çıkacaktır. İşte o zaman dünyayı deha, gerçek ve kutsallık üşeğiyle kutsamış olan birçok kişinin başarılarının arkasında dua eden anaların olduğu görülecektir. Musa, Firavun'un sarayında en yüksek sivil ve askeri eğitimi aldı. Kral torununun tahta geçmesini ve bu yüzden eğitimli olmasını arzuluyordu. Musa, Mısırlıların tüm bilim dallarında eğitildi. Gerek sözde, gerek eylemde güçlü biri oldu. Elçilerin İşleri 7, ayet 22. Askeri önderlikte sergilediği yetenek, onun Mısır orduları tarafından sevilmesine yol açtı. Musa saygın bir kişi olarak görülüyordu. Şeytanın tasarısı boşa çıkmıştı. İbrani çocukların öldürülmesine ilişkin her ferman, halkının gelecekteki önderini eğiten Tanrı tarafından bozuldu. Melekler, İsrail halkının ihtiyarlarına kurtuluşlarının yakın olduğunu ve Tanrı'nın Musa'yı kurtarıcı olarak görevlendirdiğini bildirdiler. Melekler Musa'ya da Yahve'nin halkın tutsaklığına son vermek amacıyla kendisini seçtiğini söylediler. Halkın özgürlüğe silahlarla kavuşacağını sanan Musa, İbranileri Mısır'ın ordularına karşı yöneteceğini düşünüyordu. Musa'nın gençliğinde sınanması. Mısır yasalarına göre firavunluk tahtında oturan herkes kahinlik düzeninin üyesi olmalıdır. Mirasçı olarak görülen Musa'nın da ulusal dinin gizemleriyle tanışma zamanı geliyordu. Ancak ilahlara tapınamazdı. İbrani inancında kalmakta ısrar ederse tacından olacağı ve evlatlıktan reddedileceği söylendi. Ancak Musa, göğü ve yeri yaratan tek Tanrı'dan başkasına hürmet etmeyeceğini açıkça dile getirdi. Kahinlerle ve müritlerle tartışarak anlamsız nesnelere tapmanın batıllığını onlara göstermeye çalıştı. Musa'nın kararlılığı gerek yüksek konumundan gerekse kralın ve halkın beğenisinden ötürü bir süre mazur görüldü. Musa büyüyünce Firavun'un kızının oğlu olarak tanınmayı imanı sayesinde reddetti. Bir süre için günahın sefasını sürmektense Tanrı'nın halkıyla birlikte kötü muamele görmeyi yeğledi. Mesih uğruna aşağılanmayı Mısır'ın hazinelerinden daha büyük bir zenginlik saydı. İbraniler 11, ayet 24 ila 26. Musa dünyanın büyükleri arasında yer edinmeye hak kazanmıştı. Dünyanın en büyük krallığının saray avlularında yaşayabilir ve elindeki güç asasının ayrıcalıklarından yararlanabilirdi. Bir tarihçi, ozan, düşünür, ordu komutanı ve devlet adamı olarak eşsiz bir kişiydi. Ancak bütün bu zenginliği, büyüklüğü ve şöhreti reddederek Tanrı'nın halkıyla birlikte kötü muamele görmeyi seçecek kadar ahlaksal gücü vardı. Firavun'un muhteşem sarayı ve tahtı Musa'nın önünde duruyordu. Ama o, sarayın zenginliği içerisinde insanlara Tanrı'yı unutturacak günahlı zevklerin olduğunu biliyordu. Bu nedenle sarayın ötesine, kraliyet tacının ilerisine baktı. En yüce olanın kutsallarına, günahla lekelenmemiş bir egemenlikte sağlanacak olan yüceliği gördü. Göklerin kralının, galip gelenlere vereceği çürümez tacı gördü. bu imanı sayesinde günaha hizmet etmektense mütevazı, yoksul ve hor görülen bir ulusa hizmet etmeyi yeğledi. Musa 40 yaşına kadar sarayda kaldı. Köle olan kardeşlerini ziyaret etti ve Tanrı'nın onları kurtarmak için etkin olacağına dair güvence verdi. Bir gün Mısırlı bir adamın bir İsrailli'yi dövdüğünü görünce Mısırlı'yı öldürdü. İsrailli dışında bu olaya kimse tanık olmamıştı. Musa cesedi hemen kuma gömdü. Artık halkının davasını görmeye hazır olduğunu kanıtlamıştı. Onların özgürlüğe kavuştuğunu görmeyi ümit ediyordu. Kardeşlerim, Tanrı'nın benim aracılığımla kendilerini kurtaracağını anlarlar diye düşünüyordu. Ama onlar bunu anlamadılar. Elçilerin İşleri 7, ayet 25. İsrail halkı henüz özgürlüğe hazır değildi. Ertesi gün Musa, kavga eden iki İbrani ile karşılaşınca onları barıştırmak istedi. "Efendiler," dedi, "siz kardeşsiniz. Niye birbirinize haksızlık ediyorsunuz?" Ne var ki, soydaşına haksızlık eden kişi Musa'yı yana iterek, "Kim seni başımıza yönetici ve yargıç yaptı?" dedi. "Yoksa dün Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun?" Bu olay kısa zamanda Firavun'un kulağına vardı. Musa'nın kendi halkını Mısırlılara karşı ayaklandırmak, hükümeti devirmek ve tahta kendisini oturtmak istediği söylendi. Kral, Musa'nın derhal öldürülmesi gerektiğine karar verdi. Ama tehlikenin farkına varan Musa, Arabistan'a kaçtı. Rab, Musa'nın yolunu açtı ve Yitro'nun yanında kalmaya başladı. Yitro, Midyan kahini ve önderiydi. Tanrı'ya tapınıyordu. Musa bir süre sonra Yitro'nun kızlarından birisiyle evlendi ve 40 yıl boyunca onun sürülerine baktı. Tanrı'nın isteği, halkını Musa'nın düşündüğü gibi savaşla kurtarmak değildir. Tanrı kendi yüceliğini sergilemek istiyordu. Musa bu büyük etkinlik için henüz hazır değildi. İbrahim'e ve Yakub'a verilen iman dersini o da almalıydı. Tanrı'nın vaatlerinin yerine gelmesi için kendi gücüne ya da bilgeliğine değil, Tanrı'nın gücüne dayanmayı öğrenmeliydi. Sıkıntı ve benliği inkar okulunda sabretmeyi ve tutkularını denetlemeyi öğrenmeliydi. Musa'nın yüreği, Tanrı'nın isteği İsrail'e açıklanmadan önce tümüyle Tanrı ile uyumlu bir hale gelmeli, yardıma ihtiyacı olan herkese babalık etmeyi öğrenmeliydi. Tanrı'nın işini yanlış yoldan yapmak. Musa öğrenmemesi gereken çok şey öğrenmişti. Mısır'da maruz kaldığı etkiler zihin gelişimini biçimlendirmiş, onda çeşitli karakter alışkanlıkları oluşturmuştu. Bunlardan kurtulması zaman alacaktı. Musa yanılgıları reddetmek ve gerçeği kabul etmek için bir yaşam mücadelesi verecekti. Ancak bu mücadele insan gücünü aştığı zaman Tanrı ona yardım edecekti. Sizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe hiç azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Tanrı ona verecektir. Yakup 1, ayet 5. Ne var ki Tanrı, karanlıkta kalmaktan hoşnut olan insanlara tanrısal ışığını vermeyecektir. Tanrı'nın yardımına kavuşmak için insan öncelikle kendi zayıflığını ve kusurlarını kabul etmelidir. Kendisinde gerçekleşmesi gereken büyük değişimi görebilmelidir. Duada kalmayı ve gayret göstermeyi öğrenmelidir. Dağların kovuklarına çekilen Musa, Tanrı ile baş başa kalıyordu. Sınırsız tepelerin görkeminde yüce olanın ihtişamına bakıyor ve ilahların ne denli güçsüz olduğunu öğreniyordu. Bu yerde gururundan ve kendine yeterliliğinden özgür oldu. Mısır'ın lüksünün olumsuz sonuçlarından kurtulmaya başladı. Musa sabırlı, saygılı ve alçak gönüllü oldu. Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha çok alçak gönüllüydü. Sayılar 12:2.3. Ama imanı da o denli güçlüydü. Yıllar geçiyor, Musa'nın İsrail için sunduğu dualar gece gündüz Tanrı'ya yükseliyordu. Burada Kutsal Ruh'un esiniyle yaratılış kitapçığını yazdı. Çölün ıssızlığında geçen uzun yıllar dünya için her çağda zengin bir bereket kaynağı olmuştur. Özgürlük zamanı geliyor. Aradan yıllar geçti. Bu arada Mısır kralı öldü. İsrailliler hala kölelik altında inliyor, feryat ediyorlardı. Sonunda yakarışları Tanrı'ya erişti. Tanrı iniltilerini duydu. İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı anımsadı. Kurtuluş zamanı yaklaşmıştı. Tanrı'nın tasarısı, insan gururunu kıracak bir şekilde yerine geldi. Kurtarıcı, elindeki değnekle mütevazı bir çoban gibi gelecek ama Tanrı bu değneği onun gücünün simgesi yapacaktı. Bir gün Tanrı'nın dağı Horev'de sürülerini güden Musa, yanan ama tükenmeyen bir çalı gördü. Çalıya yaklaştığı anda ateşin içinden adının çağrıldığını duydu. Titreyen dudaklarla, "Buradayım," dedi. Ses Musa'ya saygısız bir şekilde davranmamasını söyledi. "Fazla yaklaşma," dedi. "Çarıklarını çıkar. Çünkü durduğun yer kutsal topraktır. Ben babanın, İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un tanrısıyım." Musa yüzünü kapadı. Çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu. Musa Tanrı'nın önünde korkuyla beklerken sözler gelmeye devam etti. "Halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı çok iyi biliyorum," dedi. "Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. Bu yüzden aşağıya indim. Onları Mısırlıların elinden kurtaracağım. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal ülkesine, Kenanlıların, Hititlerin, Amorluların, Perizlilerin, Hivlilerin, Yevusluların topraklarına götüreceğim. İsraillilerin feryadı bana erişti. Mısırlıların onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum. Gel, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Firavun'a göndereyim." Şaşıran ve korkan Musa geri çekildi. "Ben kimim ki Firavun'a gidip İsraillileri Mısır'dan çıkarayım?" diye karşılık verdi. Musa halkının körlüğünü, cahilliğini ve inançsızlığını düşündü. Birçoğu Tanrı bilgisinden yoksundu. Musa şöyle karşılık verdi: "İsraillilere gidip, beni size atalarınızın tanrısı gönderdi dersem, adı nedir diye sorabilirler. Sıfır zaman ne diyeyim? Tanrı, ben benim dedi. İsraillilere de ki, beni size ben benim diyen gönderdi." Musa öncelikle tutsaklıklarından dolayı kederli olan İsrail'in ihtiyarlarını topladı. Onlara Tanrı'nın bildirisini iletti. Ondan sonra da krala gidip şöyle demesi gerekiyordu: "İbranilerin Tanrısı Yahve bizimle görüştü. Şimdi izin ver, Tanrımız Yahve'ye kurban kesmek için çölde 3 gün yol alalım."
Musa, Firavun'un bu ricaya kulak asmayacağına dair uyarıldı. Ancak cesaretini yitirmemeliydi. Çünkü Rab gücünü gösterecekti. "Elimi uzatacak ve aralarında şaşılası işler yaparak Mısır'ı cezalandıracağım. O zaman sizi salıverecek." Rab şöyle duyurdu: "Halkımın Mısırlıların gözünde lütuf bulmasını sağlayacağım. Gittiğinizde eli boş gitmeyeceksiniz. Her kadın Mısırlı komşusundan ya da konuğundan altın ve gümüş takılar, giysiler isteyecek. Oğullarınızı, kızlarınızı bunlarla süsleyeceksiniz. Mısırlılar İsraillileri haksızca çalıştırarak onların sırtından zenginleşmişlerdi. Dolayısıyla İsraillerin yılların emeğinin karşılığını bu şekilde almaları uygundu. Tanrı onlara Mısırlıların gözünde lütuf verecekti. Başka bir deyişle Mısırlılar İsraillerin istediklerini vereceklerdi." Musa, Tanrı'nın kendisini gönderdiğine ilişkin nasıl bir kanıt gösterecekti? "Ya bana inanmazlarsa," dedi. "Sözümü dinlemez, Rab sana görünmedi derlerse ne olacak?" "Rab, elinde ne var?" diye sordu. Musa, "Değnek," diye yanıtladı. Rab, "Onu yere at," dedi. Musa değneğini yere atınca değnek yılan oldu. Musa yılandan kaçtı. Rab, "Elini uzat, kuyruğundan tut," dedi. Musa elini uzatıp kuyruğunu tutunca yılan yine değnek oldu. Rab, "Bunu yap ki ataları İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un tanrısı Rabbin sana göründüğüne inansınlar," dedi. "Sonra elini koynuna koy," dedi. Musa elini koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli bir deri hastalığına yakalanmış, kar gibi bembeyaz olmuştu. Rab, "Elini yine koynuna koy," dedi. Musa elini yine koynuna koydu. Çıkardığı zaman eli eski haline dönmüştü. Bu belirtileri gören halk da Firavun da Mısır kralından daha üstün birinin var olduğunu görecekti. Musa gönülsüz. Korkuya ve sıkıntıya kapılan Tanrı kulu iyi bir konuşmacı olmadığını öne sürdü. "Aman, ya Rab," dedi. "Ben kulun ne geçmişte ne de benimle konuşmaya başladığından bu yana iyi bir konuşmacı oldum. Çünkü dili ağır, tutuk biriyim. Mısırlılardan o denli uzak kalmıştı ki onların dilini konuşmakta zorlanacaktı." Musa kendisinden daha yeterli bir kişi seçilmesi için yalvardı. Ancak Rabbin verdiği başarı vaatleri karşısında Musa'nın yakınmaya devam etmesi Tanrı'ya güvenmediğini gösteriyordu. Tanrı'nın onun eksiklerini gideremeyeceğini ya da onu seçerek yanlışlık yaptığını ima ediyordu.
Musa'nın ağabeyi Harun, Mısırlıların dilini her gün kullandığı için bu dili mükemmel konuşuyordu. Tanrı Musa'ya Harun'un yaklaştığını söyledi. Rabbin sonraki sözleri bir buyruktu. Onunla konuş, ne söylemesi gerektiğini anlat. İkinizin konuşmasına da yardımcı olacak, ne yapacağınızı size öğreteceğim. O sana sözcülük edecek, senin yerine halkla konuşacak. Sen de onun için Tanrı gibi olacaksın. Bu değneği eline al, çünkü belirtileri onunla yapacaksın. Musa'nın başvurabileceği başka bir mazeret kalmamış, her şey açıkça belirtilmişti. Musa bu görevi kabullenmekle bütün yüreğini vermiş olacak ve Rabb'e tümüyle güvenmek zorunda kalacaktı. Tanrı onun söz dinlediğini kutsadı. Böylece Musa, insana verilen en büyük görev için ümit veren, kendisine hakim ve uygun bir kişi oldu. Tanrı'nın kendisine verdiği sorumlulukları kabul eden kişi, gereken güce ve yeterliliğe de kavuşacaktır. Ne denli mütevazı ya da zayıf olursa olsun, görevini sadakatle yürüten kişi, gerçek büyüklüğe erişecektir. Zayıflığını hisseden bir kişi, kendisine verilen görevin büyüklüğünü fark etmiştir. Tanrı böyle bir kişinin ölçüsü ve kuvveti olacaktır. Kendisine karşı öfkelenen Firavun'a ve Mısırlılara karşı gizli bir korku duyan Musa, oraya dönmek için gönülsüzdü. Ama tanrısal buyruğa uyduğunda Rab ona düşmanlarının öldüğünü gösterdi. Midyan'dan yola koyulan Musa'ya bir melek göründü ve onu neredeyse öldürecekti. Musa hiçbir açıklama yapılmamasına rağmen Tanrı'nın buyruklarından birini göz ardı ettiğini anladı. En küçük oğlunu sünnet etmemişti. İsrail'in seçilmiş önderinin böyle büyük bir ihmali, tanrısal buyrukların halkın üzerindeki gücünü zayıflatacaktı. Kocasının öleceğinden korkan Sippora, oğlunu hızla sünnet etti. Bunun üzerine melek, Musa'nın yola devam etmesine izin verdi. Musa'nın canını kutsal melekler koruyacaktı. Ancak Musa görevini ihmal ederse, Tanrı'nın sunduğu bu korumadan yoksun kalacak ve güvende olmayacaktı. Mesih'in dönüşünden hemen önceki büyük sıkıntı döneminde doğru kişiler meleklerin hizmetiyle korunacaklar ama Tanrı'nın yasasını çiğneyenler için hiçbir güvence olmayacak. Melekler, tanrısal buyrukları çiğneyenleri ya da ihmal edenleri koruyamazlar.